Ayrım 6. İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkübar, sayfa 76. Şamil'in tutanakları. Bugün AKP milletvekilliği olan Şamil Tayyar, o dönem çıkardığı Refah Yol Tutanakları, Ümit Yayınları 1997, kitabında şunları yazıyordu. Dine, dinselliğe yaslanan bir yapı olan Refah Partisi, liderliğini başbakanlığa taşıdı. Dine, dinselliğe yaslanan bir yapı olan Refah Partisi, liderliğini başbakanlığa taşıdı. Bu gelişme, rejim açısından tehlikeli bir dönemin başlangıcı oldu. Refah Yol döneminde Türkiye adeta bir maceraya sürüklendi. Takiye yapan Erbakan ile arkadaşları içlerindeki radikal ruhu ancak bu kadar gizleyebildiler. Bu Şamil, 1999 seçimlerinde DSP'den milletvekili aday adayı oldu. Evet, 28 Şubat'ın turnusol kağıdı olma özelliği var. Bugünün sıkı ulusalcıları Can Ataklı ve Cüneyt Ülsever gibi gazeteciler ise 28 Şubat'a karşı çıkan gazetecilerin başında geliyorlardı. Peki Fethullah Gülen mi? Gülen'in ağzından o dönem atılan manşetler ortada. Dönemin başbakanı Erbakan'a hemen çek git diyordu. 28 Şubat'ı sorgularken iki hususu gözden kaçırmamak gerekiyor. Birincisi TSK'nın kurumsal olarak irtica ya da siyasal İslam'a samimi olarak tavır alması ki bu doğruydu. Zira Turgut Özal irtica adına güç, moral ve enerji biriktirmişti. Dolayısıyla askerin Türkiye'nin bekası adına bu birikimi sıfırlaması devlet adına olmazsa olmazdı. Çevik bir cumhurbaşkanı. Ancak metot yanlıştı. Böyle bir operasyonun Amerikancı diye tanımlanan ve Genelkurmay Başkanı olmak için çırpınan Çevikbir'le yapılması hatadır. Nitekim bu yanlışlık TSK içinde derin çatlaklara ve mezhep tercihlerinin konuşulmasına zemin hazırlamıştır. Düşünün, 28 Şubat'ta ABD'nin hiç sıcak bakmadığı Türkiye'nin en milli Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, çevik bir sebebiyle kağıt üzerinde öbür cenahta mütalaa edilmiştir. Oysa gerçek tam tersiydi. Samimi bir Atatürkçü ve siyasal İslam karşıtı olan Kıvrıkoğlu, 28 Şubat ruhu 1000 yıl sürecek diye demeç veren bir komutandı. Ancak irtica ile mücadeleyle perdelenen koltuk mücadelesi kuruma zarar vermiş ve başarılı pek çok komutan o dönem tasfiye edilmiştir. Daha ötesini yazayım. Bir tatbikat sırasında Hüseyin Kıvrıkoğlu'na yönelik olarak gerçekleşen ve bir albayın ölümüne sebep olan başarısız suikast, TSK içindeki koltuk kavgasının net resmiydi. O dönem Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan Çetin Saner'in Çevikbir için Cumhurbaşkanı olmak istiyor dediği medyada yazılıp çizilmişti. Erbakan ve D8 olayı. Hülasa, irtica ile mücadele doğruydu ama makam adına kullanılması kabul edilemezdi. Tabii buna yukarıda bir nebze değindiğimiz ABD ve İstanbul sermayesi boyutunu da eklememiz gerekiyor. ABD, Musevi lobisi ve İsrail, Refah Yol'dan çok rahatsızdı. Erbakan'ın D8'ler hareketi, gelişmekte olan 8 ülke, Developing Eight, Türkiye, İran, Pakistan, Malezya, Bangladeş, Endonezya, Mısır, Nijerya ve İran'la ilişki kurmasına çıldırıyorlardı. Eski ABD Ankara Büyükelçisi Abramovitz, Erbakan Hoca Kaddafi tarafından çadırında aşağılanınca bunu bahane edip, Türk ordusu bu zillete nasıl katlanır demiş ve Genelkurmay'ı tahrik etmiştir ki, hatırlayın aynı ABD bu olayın birkaç yıl sonrasında müttefiki olan Türk askerinin başına çuval geçirmiştir. İlaveten Türkiye'nin egemenleri de TSK'yı kullanarak Refah Yol'dan kurtulmaya çalışmıştır. Cumhurbaşkanı Demirel'in tavrı ise şuydu. Tansu Çiller'den nefret eden Demirel hükümetin yanında olmadı ama olası bir darbeyi hükümeti istifa ettirerek önledi. Çevikbir'e 50 bin dolar maaş. 28 Şubat'ın TSK'yı mezhep ekseninde ayrıştırmasının dışında bir başka sonucu irtica ile samimi olarak mücadele etmemesidir. Düşünün, 28 Şubat'ın önderi Çevikbir, emekli olduğunun ertesi günü İhlas Holding'den 50 bin dolar maaşla CEO olma teklifini alabilmiştir ki bu ilişkinin sırrı karşılıklı olarak var olan ortak Amerikan sevdasıdır. Çevik Paşa ben İhlas'a uymam diyerek bu teklifi geri çevirmişti. Peki ABD'ye bu kadar yakın ya da sıcak olan Çevik Bir 28 Şubat bağlamında niye mi hapse girdi? Cevap basit. ABD şahıslara değil çıkarlarına vefalıdır. 28 Şubat konjonktüründe konumu itibariyle Çevik Bir'le müttefikti. 10 küsür yıl sonraki müttefik AKP oldu. Bir olayı değerlendirirken neden-sonuç ilişkisine bakmak gerekiyor. 28 Şubat'a da böyle bakmak lazım. Yapılan operasyon kime yaradığı ya da neyi yarattığı ortadadır. 28 Şubat AKP ve Tayyip Erdoğan'ı doğurmuştur. Altını çizerek yazıyorum. Tayyip Erdoğan bu sürecin ürünüdür. Çünkü TSK isteseydi Erdoğan'ı şiir okuduğu için değil, İstanbul Belediyesi'ndeki bir yolsuzluk soruşturmasından anında mahkum ettirebilirdi. Böyle bir mahkumiyet Erdoğan'ın resmi siciline yüz kızartıcı suç olarak işlenecek ve Tayyip Bey ömür boyu siyasetin dışında kalacaktı. Bunun yerine Erdoğan'ı mağdur haline getirecek ve hatta kahramanlaştıracak şekilde bir şiir okudu diye siyaset yapmasını yasakladılar. TSK siyaset mühendisliğine vasıta. Oysa okuduğu şiir İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'a aitti ki eşyanın tabiatı gereği böyle bir mahkumiyet pekala kamuoyundan geri tepecekti. Bütün bunlar bilmeyerek değil bilinçli yapıldı. Yani TSK dış dinamiklerin siyaset mühendisliğine maalesef vasıta oldu. Bir başka ayrıntı. TSK hem 28 Şubat sürecinde hem Ergenekon ve Balyoz'da ki ikisi de NATO operasyonudur, mürteci ve darbeci iddialarıyla pırıl pırıl subay ve generallerini kaybetmiştir. 28 Şubat'a dair merak edilen bir başka soru şudur. O dönem gözaltına alınan Melih Gökçek nasıl serbest kaldı? Savcılıktan nasıl bırakıldı? Kamuoyu bunu Cumhurbaşkanı Demirel'in şefaatine bağladı ama gerçek öyle değil. Konuyu hem merhum Demirel hem de Melih Gökçek'le konuştum. Demirel benim ilgim yok dedi. Gökçek ise doğrudan kendim hallettim karşılığını verdi. Evet, hukuk beni serbest bıraktı yerine ben hallettim demesi ilginçti. Nasıl halletmişti? O hala sır. Sinan Aygün ile Gökçek. Gökçek, gözaltına alındığında eşiyle beraber evine koşanlardan biri, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün idi. Aygün, Gökçek serbest bırakılana kadar eşiyle evinden hiç ayrılmadı. Ama aynı Gökçek, Sinan Aygün Ergenekon'dan gözaltına alındığında değil evine gitmek, eşine geçmiş olsun telefonu bile etmedi. 28 Şubat'la beraber bütün holdingler 12 Eylül dönemi misali yönetim kurullarına emekli paşa aramaya başladı. O günlerde telefonum çaldı. Arayan TV8'in eski patronu, hemşerim, MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günal. Sabahattinciyim. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal Paşa'nın senin yakın dostun olduğunu biliyorum. Söylesen de bize yönetim kurulu üyesi olsa, ücrette sınır yok. Mehmet Nazif'e çıkıştım. Sen ara kardeşim, ben senin postan mıyım? Nazif aramış ve Hikmet Paşa'dan şu karşılığı almış. Ben üniformamı parayla takas etmem. MİT ve Eymür raporu. TSK'da Hikmet Köksal gibiler çoktu ama onun tam tersi davrananlar da yok değildi. Çevik Bir'in bile 50 bin dolar maaşı reddettiği iklimde pek çok general şirketlere dolgu malzemesi oldu. Hele bir dönem İhlas Holding'den açıktan maaş alan çok sayıda kurmay subay aklıma geldiğinde kahroluyorum. Gelelim 80'li ve 90'lı yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın durumuna. Tıpkı TSK gibi MİT de imajından çok farklı bir kurum. MİT, Fuat Doğu'yla aşama kat etmesine rağmen hiçbir zaman emperyal bir istihbarat örgütü olamadı. Malum, istihbaratçılık bize Soğuk Savaş sürecinde ağırlıklı olarak komünistleri, yabancıları ve mürtecileri izlemekten ibarettir. Evet, MİT'in istihbaratçılığı takip memurluğuydu. Dahası MİT, Genelkurmay'ın yan örgütüydü, zira müsteşar askerdi. Turgut Özal, askeri vesayeti kırma adına MİT'le oynadı. Hiram Abbas ve Mehmet Eymür'ün ortaya çıkışı o arayışların ürünüydü. 1980'lerin sonunda sızdırılan malum MİT raporunu bu çerçevede mütalaa etmek gerekiyor. Emel Sayın gibi sanatçıların generallerle ilişkisi iddiaları ileri sürülerek askerlere itibar operasyonları yapıldı. Operasyon timleri. Ancak Özal, MİT'e yeni bir kimlik veremedi. Sadece şahsı adına iş gördürmeye çalıştı ki mesela kızı Zeynep'in kocası Davulcu Asım olayında bunu yaptı. Demirel'in MİT'e bakışı Özal'a kıyasla daha devletçiydi ama ilk sivil müsteşar olan Sönmez Köksal'ı da yine o atadı. Ankara medyasındaki konumum gereği MİT müsteşarları Teoman Koman, Sönmez Köksal ve Şenkal Atasagun'u yakından tanıdım. MİT'in yeni mahalledeki binasına defalarca davet edildim. Hükmüm şudur, MİT rejim bekçisi olarak düzenlenmiş bir yapı. Soğuk Savaş süreci sonrasında boşlukta kalmış ve yeni paradigmaları henüz okuma noktasında. Nüfuz alanı geniş lakin teşkilatlanmada sorunları var. Kurum içinde ciddi asker-sivil çatışmaları olmuş. Emperyal bir misyon iddiasında değil, sadece bilgi topluyor, operasyonel bir yapılanması yok. 90'ların ortasına kadar MİT'in operasyonlarını genelkurmay ile emniyet yapmış. 95'te yeniden MİT'e dönen Mehmet Eymür, Öcalan'ı yakalama ambalajıyla ilk defa operasyon timleri oluşturdu. Atasagun'u tavsiye eden gazeteciler. Kamuoyu bu timleri Çiller özel örgütü olarak değerlendirdi ki timlerin o doğrultuda bazı eylemler yaptığı biliniyor. Sonrasında Şenkal Atasagun dönemi. Makama getiren Mesut Yılmaz. Tavsiye eden ise Uğur Dündar ile daha önce de belirttik Tuncay Özkan. Şenkal Atasagun'dan sonra yardımcısı Emre Taner ve onun ardından Hakan Fidan. Fidan malum, Vanlı bir astsubay emeklisi. AKP milletvekili adayı ve istihbaratta geçmişi yok. Kronoloji itibariyle ileride değineceğimiz Fidan'ı şimdilik bırakıp şu soruyu açalım. Uğur Dündar, Tuncay Özkan ilişkisi ya da ikisi nasıl birlikte anılıyor? Anlatalım. Tuncay Özkan yeni girdiği cumhuriyetten kovulunca bir süre işsiz kalıyor. Derken Uğur Dündar ona iş verme adına Arena programının Ankara temsilcisi yapıyor. Bazılarımız iş verme adına ifadesini kavrayamayabilir ama medyada böyle şeyler sık olur. Mesela ben de Şamil Tayyar işsiz kalınca alternatif programımda bana yardımcı olsun diye işe aldım ki amaç o arkadaşın işsiz kalmamasıydı. Aynı şekilde yine hiç kıramayacağım birinin telefonuyla İkbal Gülpınar'ı tesettüre girmemiş, sarı saçlarıyla ihtiyacı var diye işe almıştım. Dolayısıyla Uğur Dündar'ın Tuncay'ı işe alması kendi ihtiyacından ziyade Tuncay'ın işe olan ihtiyacıydı. Sonrası şudur. Tuncay Özkan'ın serüveni. Tuncay çok hırslı bir isim. Hakkını teslim edelim, iyi de bir gazeteci. Uğur Dündar'ın kendisine verdiği imkanı iyi kullandı. Yaptığı dosyalar ses getirdi. Uğur Dündar bunun üzerine Tuncay'ın önünü açtı ve Doğan grubunda önemli yerlere gelmesini sağladı. Evet, açık ve net ifadeyle Dündar, Tuncay Özkan'ı gazetecilikte adeta yarattı. Peki sonrası mı? Tuncay Özkan gözünü daha yukarılara dikti. Aydın Doğan'a yakın olan siyasiler ve çok etkili olan kardeşleri devreye sokuldu. Uğur Dündar'a oyun. Sonuç, Uğur Dündar lanet olsun deyip çekip gitti ama Tuncay için de nankör ifadesini kullanmaktan çekinmedi. Uğur Dündar o günden sonra Tuncay Özkan'ın yüzüne hiç bakmadı ve hakkında çok ağır ifadeler sarf etti. Tuncay Ergenekon'dan hapse girince Dündar yine büyüklük gösterip Özkan'ı affetti. İşte Şenkal Atasagun'un Mesut Yılmaz'a Dündar ile Tuncay Özkan tarafından tavsiye edilmesi bu ikilinin beraber çalıştığı dönemde olmuştur. Tam bu noktada Tuncay Özkan özelinde birebir içinde ve merkezinde olduğum bir anımı nakletmek durumundayım. 2000 yılının ilk ayları. Ankara'dan İstanbul'a giderken Esenboğa Havalimanı'nda Tuncay Özkan'la karşılaştım. Yanında genç bir adam. Tuncay Özkan, abi bu benim polis korumam dedi. Takıldım ve Tuncay, çok önemli adam olmuşsun. Uçakta koruma olur mu? Devlet bize de koruma verdi ama başka bir şehre gittiğinizde oranın polisi seni korur dedim. Devamı şöyle geldi. Abi sen onu boş ver, sana müthiş bir haberim var. Hayırdır Tuncay? Yakında kıyamet kopacak abi. Kim? Nasıl kopacak? Benim sayemde kopacak. Nasıl? Dehşet bir kitap yazıyorum ve o kitap Türkiye'de kıyameti koparacak. Ne kitabı? Senin patronu yazacağım. Enver Ören mi? Evet, Enver Ören ile İhlas'ı yazacağım. Göreceksin, kitap bestseller olacak. Elimde aylarca konuşulacak malzeme var. Neler mesela? Neler yok ki? Sanatçılarla yapılan alemlerden tut, yat ve uçak sefaları dahil her şey. Mesela sen Enver Ören'in Yalova'daki köşkünü bilir misin? Duydum ama hiç görmedim. Aa, o köşkün dili olsa da konuşsa. Sen bunları nereden biliyorsun? O alemlere katılanlardan birebir dinledim. Sadece onlar değil, ihlasçıların borsada yaptığı manipülasyonları bir bir belgeleyeceğim. Bunların bir bölümünü zaten gazetede yazdım. Ayrıca İhlas cemaatinin gizli yüzünü ortaya dökeceğim. Tuncay, sen bunları bana Enver Ören'e söyleyeyim diye mi anlatıyorsun? Olur mu abi? Senin onların müridi olmadığını çok iyi biliyorum. Arkadaşlığı anlatıyorum. Kitabı yazmaya ne zaman başlıyorsun? Ne başlaması, bitirmek üzereyim. 189 sayfa yazdım, az kaldı. Birkaç haftaya çıkar yani. 2 haftaya geçmez çıkar. İstanbul'a inince işlerimi bitirdikten sonra Enver Ören'e uğradım. Enver Bey, bugün Ankara'dan İstanbul'a gelirken ilginç bir olaya şahit oldum. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama söylemem daha uygun olacak. Hayırdır, nedir? Tuncay Özkan sizin ve İhlas'ın hakkında kitap yazıyor. Bunu bana kendisi söyledi. Ören birden panikledi. Eyvah, bu adam gazetedeki köşesinden de günlerdir bizimle uğraşıyor. Ne yapabiliriz? Bilmiyorum ve benim bir katkım olmaz karşılığını verdim. Ören, hallettim. Enver Ören hemen yanımdan peş peşe 3 kişiyi aradı ve Tuncay Özkan'ın dostlarının değer verdiklerinin kimler olduğunun araştırılmasını istedi. Ben yanından ayrılmadan önce arananlardan biri geri dönüp Mehmet Ağar ismini verdi. Enver Ören ertesi gün Mehmet Ağar'la irtibata geçip durumu aktarmış. Ağar, Enver böyle şeyler aracılarla halledilmez, baş başa oturun ve konuşun demiş. Aradan birkaç gün geçti, bu konuyu sorduğumda Enver Bey'den neşeli bir cevap aldım. Hallettim, telefonda söylemeyeyim, baş başa olduğumuzda anlatırım. Bir hafta sonra Enver Bey başka bir vesileyle Ankara'ya geldiğinde olanları anlattı. İspat etme imkanım olmadığı ve haksızlık etmemek adına nasıl hallettiğini burada yazmayacağım ama Tuncay Özkan'ın 189 sayfasını yazdığını söylediği kitap hiç yayınlanmadı. Tuncay'a kitabı sordum. Aradan geçti birkaç ay. Ankara'da Genelkurmay'ın bir resepsiyonu var. Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Bilal Çetin'le salonun hemen girişinde sohbet ediyoruz. Baktım Tuncay Özkan geliyor, hemen önüne çıktım. Dur Tuncay, Enver Ören ile İhlas'ın kitabı ne oldu? Hani 189 sayfasını yazmıştın, hani 2 haftaya çıkıyordu. Enver Ören ve Mücahit Ören'le buluşup ne konuştun da vazgeçtin, söyler misin? Abi çok yalvardılar, dayanamadım. Ne yani, İhlasçılar yalvardı diye kitabı mı yok ettin? Öyle oldu. Şaka mı yapıyorsun Tuncay? Yo, gerçeği söylüyorum abi. Ama Enver Ören bana çok başka şeyler söyledi. Ne söylediyse inanma. Acıdım, vazgeçtim. Sen ne yumuşak kalpli, ne merhametli çocukmuşsun Tuncay. Demek birisi sana yalvardı mı, yazdığın kitabı yakıyorsun. Abi izin ver de millete bir merhaba diyeyim. De ama senden bir şey istiyorum. Nedir? Bak yanımızda Bilal Çetin var. O şahit. Ver bana çöpe attığın o kitabın belgelerini, kitabı ben yazacağım. Belgeleri çöpe attım. Hiçbiri yok artık. Hadi bana eyvallah. O gün bugündür Tuncay Özkan benden uzak durur. Dahası bazı kişilere benimle arasının kötü olduğunu söyleyerek bu olayı afiş etme ihtimalime karşı kendince tedbir aldı ki cezaevinde Yalçın Küçüğü bile bana karşı doldurdu. Ben Tuncay'a hiçbir ima ve isnatta bulunmuyorum ama yazdığı kitabı İhlas patronlarıyla gizlice buluştuktan sonra niye imha etti sorusunun cevabını talep ediyorum. Bunu yapmazsa hep şaibe altında kalacaktır. Baykal'dan ne istedi? Bakın, aynı Tuncay Özkan bir dönem CHP'ye operasyona kalkıştı. Bizzat Deniz Baykal'dan dinledim. Kendisinden genel sekreterlik makamını istemiş. Amacı bu yolla CHP liderliğini ele geçirmekmiş. Deniz Baykal şu karşılığı vermiş. Gel sen önce milletvekili yapalım. Söz, istediğin bölgeden birinci sıra adayı yapacağım. Partide çalış, örgütü tanı, sonra genel sekreter ol. Tuncay Özkan bunu kabul etmedi çünkü acelesi vardı ve hemen kurtarıcı lider olmak istiyordu. CHP'den genel sekreterlik tavizini alamayınca resti çekti. Ya o makamı verin ya da ayrı bir parti kurup sizi bölerim. Baykal ve arkadaşları bu reste şu karşılığı verdi. Siz kaç kişisiniz ki parti kurup bizi böleceksiniz? Tuncay bu kaç kişisiniz lafına taktı ve biz kaç kişiyiz adlı bir platform kurarak meydanlara indi. 10 binleri CHP'den kopardı. Binleri, 10 binleri noterlere taşıyarak CHP'den kopardı. Dahası CHP'yi AKP'nin işbirlikçisi ilan edip hedefe oturttu. Ergonokon soruşturması başlayınca prim toplamak için meydanlarda şov yaptı. Beni de alın, beni de alın. Bu şov pek çok yerde devam etti ve hapse girip kahraman olmak için Fethullah'ı çok ağır ifadelerle eleştirdi. Bunun üzerine FETÖ'cü savcılar Tuncay'ı içeri aldı. Tuncay Silivri'de hapisken Atatürk mücahidi ve Fethullah hasmıydı. Bu tutumunu hapiste kaldığı süre içinde sürdürdü. Derken tahliye oldu. Altıncı ayrımın sonu, sayfa 88.